Ayrım 4.
Kime güvenmişlerse ihanete uğramışlardı. Ne diye saldırıyorlar ki? Savaş biteli 7 ay olmuş. Türkiye ateşkesi imzalamış. Askerini terhis etmiş. Silahını bırakmış. Paris ve Londra'da galip devletlerin verecekleri kararı bekliyor. Artık Osmanlı İmparatorluğu diye bir şeyin kalmadığı biliniyor. Avrupa'daki son kaleler düşmüş. Balkanlar gitmiş. Trablusgarp gitmiş. Yakın doğudaki bütün Arap ülkeleri gitmiş. Güvenilen Müslüman din kardeşleri ihanet etmiş çünkü. Mekke'nin son şerifi Hüseyin, hükümdarı olan Osmanlı Sultanı'nın yanında yer alacağı yerde isyan bayrağını açarak Babali'ye karşı ona krallık vaat eden İngilizleri tutmuş. Tam bir çöküş. 700 yılda inşa edilen bir imparatorluğun son bulması için 7 yıl yetmişti. Feylesof olanlar şöyle diyordu. Alt tarafı hak yerini buldu. Fethettiğimiz ülkeler bağımsızlıklarını geri alıyor. En azından öyle sanıyorlar. Çünkü Fransız, İngiliz ve İtalyan mandaları uzaklarındaki İstanbul yönetiminden daha yumuşak olmayacak. Çabuk ayılacaklar. Türkler çok fazla büyümüş bir imparatorluğun kaybını tevekkülle karşılıyorlardı. Onlara yabancı ulusların, dinlerin, örf ve adetlerin oluşturduğu bir imparatorluk. Ama kabul edemedikleri, ölünceye kadar uğrunda savaşacakları vatanlarının düşman işgaline uğramasaydı. 11. yüzyılda Asya'dan kopup gelerek Anadolu'ya yerleşmiş olan Türklerin torunları, kanlarıyla yoğurdukları, ekip biçtikleri, üzerinde oturdukları kendi öz topraklarına yapılan saldırıyı affedemiyorlardı. Zafer kazanmış müttefikler, ümitsizlik içindeki bu ulusun direniş gücünü belli ki küçümsüyorlar, her şeyi yapabileceklerini sanıyorlardı. Aslında Fransızlarla İtalyanların karşı çıkmalarına rağmen, Yunan hükümetinin ısrarlarına dayanamayan ve ülkenin ikinci kenti İzmir'e çıkmalarına izin veren İngiltere Başbakanı Lloyd George olmuştu. İngiltere, Yunanistan'ı kendine bağlamak istiyordu. Muazzam petrol zenginliğine sahip ve tacının en değerli mücevheri Hindistan ile arasına girmiş olan bu az tanıdığı İslam dünyasında Yunanlılar aracılığı ile sadık bir üs kurmak sevdasındaydı. Araba bir türlü ilerleyemediği için Fatma Sultan yaya gitmeye karar verdi. Zeynel de beraber gelecekti. Selma sevinçle el çırptı. Bütün bu durmamacasına yürüyen, İzmir'i geri almaya gidercesine yürüyen insanların arasında arabada olmaktan utanıyordu. Sonunda Sultanahmet Meydanı'na varabildiler. İğne atılsa yere düşmeyecekti ama rüzgarda dalgalanan bayrakların çıkardığı ses dışında tek bir ses duyulmuyordu. Birden minarelerden ezan sesi yükseldi. Allahu Ekber. İşte o zaman kenti çevreleyen yedi tepeden sesler birbirine çarparcasına bir minareden diğerine yankılanıp durdu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İstanbul'da yüz binlerin bağrından kopan bu sesleniş yeri göğü inletiyordu. Selma'nın gözleri gözyaşlarından görmez olmuştu. Acıdan mı yoksa mutluluktan mı ağlıyordu? Daha önce yüreğinin böyle çarptığını hatırlamıyordu. Sanki artık Selma değil, kalabalığın içinde eriyen, binbir parça olan, ölen, dirilen bir varlıktı. Derme çatma bir kürsüye zayıf bir kadın çıkmıştı. Selma ona bir sis perdesinin arkasından bakar gibi bakıyordu. Kadın peçeli değildi, sade siyah bir elbise giymişti. İzmir'den söz ediyordu. Yüzyıllardır aralarındaki farklılıklara rağmen iyi geçinmiş olan Türklerle Rumların bir arada yaşadıkları o mavi, o güzel İzmir'den. Bu iki barışçıl halkı birbirine düşman eden bu savaştır, yabancı parmağıdır, diyordu. Kışkırtıcıların duygularla oynamaları kolay. Bir kilise yakıyorlar, bir Müslümanı katlediyorlar, artık unutulmuş olan yüzyıllar öncesinin kinini, husumetini canlandırıyorlar. Oyunu anlayıp faciayı önlemek isteyenler sözlerini dinletemiyorlar. Kendilerine ya alçak ya da hain denecek diye sinip oturuyorlar. Dostlarım, biliniz ki İzmir'in işgali Türkiye'yi parçalamanın başlangıcıdır. Yunanlı ve Nezilos tüm Ege sahillerini, tüm adaları, hatta başkentimiz İstanbul'u istiyor. Geriye ne kalacak? Orta Anadolu'da bir avuç kuru toprak. Her yanından denetlenen küçük bir arazi parçası yani. Hiç. Buna boyun eğecek miyiz? Kardeşlerim, abilerim, cevap verin. Bu idam hükmünü kabullenecek miyiz? Heyecanla kollarını kalabalığa uzatıyor, muazzam bir homurdanma, sanki bir gök gürültüsü, sanki bir yer sarsıntısı cevap veriyordu. Asla! Kabul etmiyoruz! Kabul etmeyeceğiz! Güzel Türkiye, canımız Türkiye, canımıza can katan, bize hayat veren Türkiye, and içiyoruz, söz veriyoruz, sen ölmeyeceksin. Dönerlerken Selma teyzesine sordu. Kürsüdeki hanım kimdi? Halide Edip Hanım, ünlü yazar, kadın haklarının savunucusu. Halkı nasıl da coşturdu değil mi? Yazık ki onun gibi erkek pek az. Küçük kız köşesine büzülmüş düşünüyordu. Demek bir kadın da yapabiliyordu. Yavaş yavaş yüzü aydınlandı. İşte büyüdüğü vakit böyle olacak, vatanı, ulusu, halkı için yaşayacaktı. Artık tutkusunun ne olduğunu biliyordu. Gösteri dönüşü Selma koridorda kardeşi Hayri'ye rastladı. Artık tamam, savaşmaya gidiyoruz. Kadınlar da, çocuklar da savaşacak. Hayri'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Savaşmaya hiç de niyeti yoktu ama bunu da bir kıza belli edecek değildi ya. Hiç önemsemiyormuş gibi sordu. Ne zaman gidiyoruz? Şşt! Kimse bilmemeli. Şu anda hünkâr nazırlarıyla bunu konuşuyor. Selma yalan söylemeye niyetli değildi ama kendini önemsetmek istiyordu. Sultanahmet'te gördüklerinden sonra Türklerin İzmir'i geri alacağından emindi. Babasının odasına Hayri'den önce girdi. Haberleri vermek için acele ediyordu. Damat ampir stili salonunda hariciye ve maliye nezaretlerinden birkaç dostunu ağırlamaktaydı. Selma'yı gülerek karşıladılar. Henüz çarşafa girecek yaşta olmadığından hemen hepsi onu tanıyordu. Babası, "Gel bakalım, küçük patriot," diye takıldı. "Gösteri nasıldı bakalım?" Selma üzerindeki bakışların bilinci içinde olanı biteni en ufak ayrıntısına kadar anlattı. Sıra Halide Edip'in konuşmasına geldiğinde odadakiler gülmeye başladı. Bu süfrajetede ne oluyor? Kadınların cepheye peçeli mi gitmelerini istedi yoksa peçesiz mi? Selma sustu, kırılmıştı. Ama artık ona aldırış eden yoktu. Beyler Selma'nın gelmesiyle yarıda kestikleri konuşmalarına devam ettiler. Millet tükenmiş diyorum size. Bir daha savaşamaz. 1918 Temmuz'unda kaçanların sayısı hakkında bir fikriniz var mı? 500 bin. Haksız da değillerdi. Ayaklarında papuç, sırtlarında kaput, silahlarında mermi yoktu. Bugün de durum farksız. Ekinler çürüdü. Her yerde açlık var. Biliyor musunuz? Esas önemli olan İzmir'i almak için Don Kişotluk yapmak değil, tarlaları sürmektir. Aksi halde yarın öbür gün Türkiye'den geriye hiçbir şey kalmayacak. O yıl moda olan bonjuru içinde çok şık görünen diplomatlardan biri iç çekti. Aslında yanlış tarafa oynadık. Ama Almanlar da yenilmez görünüyorlardı. Şimdi barış anlaşması için masaya oturup ne mümkünse onu koparmalıyız. Silahlara sarılmak hayal. Esas cesareti gerçekçi olmakla göstereceğiz. Selma dikkat kesilmişti. Ülkenin durumunu babasından ve babasının arkadaşlarından daha iyi kim bilebilirdi ki? Oysa Sultanahmet'te gördüğü halk savaşmak istiyordu. Selma bir şey anlamaz olmuştu. Kendini birden yorgun hissetti. Koltuğun içine kıvrıldı. Sesler uzaktan geliyordu ama İzmir, Allahu Ekber diye yankılanıyordu. Birden duyduğu sesle irkildi. Son haberi biliyor musunuz? İçeriye kısa boylu biri girmişti. Padişah Mustafa Kemal'i Anadolu'ya yolladı. Selma gözlerini açtı. Bütün yüzlerde şaşkınlık okunuyordu. Anadolu'ya mı? Ama niçin? Görünürde asayişi sağlamak için. Savaş bittiği halde yer yer çatışmalar devam ediyormuş. Bir de eşkıyalık. Müttefikler Rumların silahlarını ellerinden almadıkları için bunlar Türk köylerini basıyor, daha çıkan Türk askerlerini de Rum köylerine saldırıyormuş. Genç bir subay dönüp yüzünü buruşturarak konuşmasına devam etti. Dostunuz Karabekir Paşa da iyice aklını kaçırmış. Mütarekeyi tanımıyor, birliklerini terhis etmiyor ve 6 tümeniyle birlikte Erzurum'da karargahını kurmuş bekliyormuş. Dağlılar bir de Enver ile Talat'ın adamları ona katılmışlar. Yani kısacası İngilizler öfkeden kudurmuş durumdalar. Asayişi sağlamak için kendi birliklerini gönderecekleri tehditlerini savuruyorlar. Anadolu dağlarında İngilizcikler gözünüzün önüne geliyor mu? Bizimkiler onları bir lokmada yer alimallah. Harbiye nezaretinden olan kısa boylu adam konuşmasını sürdürdü. Hünkâr yabancı birliklerin içerilere bir kez girdiler mi bir daha çıkmamalarından endişe ediyor. Onun için ülkenin asayişi konusunda sorumluluğu yüklenip teminat verdi. Artık hükümranlığı sadece kağıt üzerinde kaldığından İngilizlere halife sıfatıyla bu işin üstesinden geleceğine dair söz verdi. Dinleyenler kuşkuluydu. İngilizler kabul ettiler mi? Deneyecekler. Askerlerini Anadolu dağlarında harcamaya niyetleri yok. Hem İngiltere'de hoş karşılanmaz. Alt tarafı savaş bitti. Hanım sultanların rüyalarına giren Sarı Gül'den, Mustafa Kemal'den bahsettiklerinden beri Selma'nın gözleri iyice açılmıştı. Dikkat kesilmiş, söylenenleri izlemeye çalışıyordu. Hayri Bey, Mustafa Kemal'in yetkileri ne? Diye sordu. Padişah onu ordu müfettişliğine atadı. Yetkileri çok belirgin değil, bu yüzden de çok geniş olabilir. Bir kahraman olarak başkentin emirlerini uygulatma olanağına sahip tek kişi de o. Dostum, gerçekten de safmışsınız. Soluk benizli biriydi söze karışan. Sarayda önemli bir görevi vardı ve o ana kadar hiç konuşmamıştı. Hünkârımız bundan daha kötü bir seçim yapamazdı. Anadolu'ya gidebilecek paşaların isimlerini kendisine sunduğumuzda Kemal'in hırslı, becerikli biri olduğunu, emirlere uyacağı yerde isyana ön ayak olabileceğini söyledik. Hiç oralı olmadı. Seçiminde ısrar etti. Harbiye nezaretinde görevli bey başını salladı. İngilizler de bundan korkuyordu. Başkomutan Milne köpürdü. Mustafa Kemal'in atanma vizesini yardımcısı kendisi yokken vermiş. Döndüğünde emri iptal ettirmek istemiş ama Mustafa Kemal çoktan yola çıkmış. Düşünsenize, arkasından bir de torpido gönderdi. Ama kuş çoktan uçmuştu. Hepsi İngilizlere oynanan oyuna kahkahalarla güldüler. Soluk yüzlü, laf aramızda Mehmet Bey diye söze girdi. Sizce hünkârımız Mustafa Kemal'e güvenliği sağlama dışında bir görev verdi mi acaba? Pek tehlikeli bir iş olur. Unutmayın ki Ateşkes Anlaşması'nın 6. maddesi işgalcinin isyan olması halinde İstanbul'u tamamen alabilmesini ve saltanata son vermesini öngörüyor. Mehmet Bey içini çekti. Hünkârın ne düşündüğü bilinmez. Öylesine içine kapalı ki. Size tek söyleyebileceğim hünkârın Mustafa Kemal'e ne söylediğidir. Bana da baş yaveri anlattı. Paşa demiş, şimdiye kadar devlete büyük hizmetleriniz oldu. Ama onları unutun, onlar geçmişte kaldı. Bundan böyle yapacaklarınız hepsinden daha önemli. Paşa, ülkeyi kurtarabilirsiniz. Genç subay hayretle baktı. Ülkeyi kurtarabilirsiniz de ne demek? Bu sözler iki yana da çekilebilir. Bölgede güvenliği sağlayın ve işgal kuvvetlerinin müdahalesini önleyin anlamına da gelebilir. Anadolu'daki kuvvetleri toplayın ve direnişin başına geçin anlamına da. Mehmet Bey, gerçek her zaman olduğu gibi ne biri ne de diğeri, ikisinin ortası, dedi. Efendim, bendeniz hünkârımız ile aynı dişçiye gitme şerefine erenlerdenim. Tuğth Paşa bana ne dedi biliyor musunuz? Ona göre padişahımız hem nalına hem mıhına oynuyor. Bir yandan işgalciye karşı büyük esneklik gösterip çok iyi bir barış anlaşması sağlamak istiyor, öte yandan da Anadolu ayaklanmasına karşı çıkmıyor. Bu yüzden de onca yetenekli paşa arasında Mustafa Kemal Paşa'yı seçti. Hünkâr işgalcilere Türk ulusuna her istediklerini kabul ettiremeyeceklerini kanıtlamak istiyor. Anadolu'da karışıklıkların artmasıyla barış görüşmelerinde değerli bir koz elde etmiş olur. Ya savaşın şah damarı? Soruyu soran maliyeciydi. En basit çete savaşını düzenlemek bile para ister. Hazinenin tam takarı olduğunu söyleyebilirim. Aylardır memurlar yarım maaş alıyor. Hatta bazen aylıklarının üçte birini. Mehmet Bey bir sırrı açıklarcasına bir tavır takındı. "Mustafa Kemal önemli miktarda altın aldı," dedi. "Hatta General Milne Türkiye'nin iflasın eşiğinde olması nedeniyle bu işe çok şaştığını söyledi. Bu paranın nereden geldiğini mutlaka öğrenmek istiyor. Tabii elimde kanıt yok ama sarayda hünkârın el altından Safkan atlarını sattığı ve Mustafa Kemal'e 50 bin altın verdiği söyleniyor." Konyak servisinin yanı sıra mavi kaftanlı bir uşak da puro dolaştırıyordu. Herkes kendi düşüncesine dalmıştı. Gerçi bu tehlikeli bir maceraydı ama her şeye değerdi. En azından General Milne'nin çekilmez suratının ne hale geleceğini görmeye değerdi. Birden gri bonjurlu bey doğruldu. "Peki Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtiğine göre Sabiha Sultan ile evlenmesi ne olacak?" Damat bıyık altından güldü. "Evliliği mi? Gerçi hünkâr hayır demedi ama hiçbir zaman evet demeyecek. Aslında içkiye ve kadınlara düşkün olduğu söylenen bir adama en sevgili kızını verip vermemeye aldırış etmez. Ama yakınlarına politikasını kabul ettirmeye kalkışacak bir ikinci Enver Paşa istemediğini söylemiş." Selma zavallı sarı gül diye düşündü. Hüsrana uğrayacak. Oysa ben aileye girmesini öyle çok istiyordum ki. Selma parmak hesabı yapmaya başladı. 5 ya da 6 yıl sonra evlenme çağına gelecekti. Birden evlenmeyi tasarladığı kuzeni Vasıf ona pek yavan geldi. Sarı gül öylesine çekiciydi ki. Üstelik büyük bir asker, bir kahramandı. Ona işlerinde yardımcı olurdu. Düşmanı memleketten birlikte kovarlardı. Kadınları örgütler, ikinci bir Halide Edip olurdu. Selma o gece uykuya daldığında yüzünde bir gülümseme vardı. Hatice Sultan'ın sarayındaki bütün cariyeler arasında ince, uzun boylu, dik göğüslü Gülfilis en güzeliydi. Mal rengi çekik gözleri, buğday başağı rengindeki saçlarıyla tam bir Çerkes güzeliydi. 8 yaşında yetim kalmış, onu saraya pahalıya satmaya tasarlayan bir esir tüccarı tarafından satın alınmıştı. Adam ileriyi görmüş olacak ki birkaç yılda onun sarayın mücevheri olacağını düşünmüştü. Ama 1908 devrimini hesaba katmamıştı. Sultan Abdülhamit tahttan indirilip kardeşi Sultan Reşat tahta çıkınca mutlakiyet rejimi meşrutiyet rejimine dönüşmüştü. Jön Türklerin yaptıkları reformların başında köleliğe son verilmesi geliyordu. Haremlerin kapıları açılmış, ailelerin kızlarını, kız kardeşlerini gelip alabilecekleri söylenmişti ama başvuranların sayısı çok az olmuştu. Yine de birçok genç kadın sarayların yaldızlarını terk edip basit köy evlerinde özgürlüğün tadını çıkarmak istemişti. Lükse, nazik işlere alışkın oldukları için kendilerini bekleyen yorucu işlerin altından nasıl kalkacakları akıllarına gelmiş olsa bile bu yolu seçmişlerdi. Aylarca işler tekrar yoluna girmeden hayat köle tüccarları için zor olmuştu. Gülfilis'in sahibi Bülent Ağa da saraya doğrudan başvurmayı göze alamayarak el altından pazarlık etmeyi yeğlemişti. Böylece Gülfilis Sultan Murat'ın ailesinin sarayına girmişti. Temizlik işleri yaptırılmayacak, gözlerini bozabilecek ince hesap işleriyle uğraştırılmayacak kadar güzeldi. Baş kalfa musiki öğrenmesini bir de çiçeklerle uğraşmasını kararlaştırmıştı. Sarayın her köşesindeki bir sanatkar elinden çıkmışçasına güzel çiçek demetleri onun eseriydi. Harem orkestrasında baş yeri almıştı. Çok iyi kanun çalıyordu. 17 yaşına geldiğinde satıldığı günden çok daha güzeldi. Sultanın en sevdiği cariyesi de oydu. Sultan ona bakar, derin derin iç çekerdi. Hünkârın hizmetine verilecek olsa kim bilir günün birinde gözdesi olurdu. Ama hiç fark edilmeyebilir, gençliği geçip gidebilirdi de. Çünkü artık hünkâr yaşlanmıştı. Hele bu zor günlerde kadınlardan çok siyasetle ilgileniyordu. Gülfiliz'in sırf kadınların arasında ömür tüketmesi de yazık, yazık bir yana tabiata aykırıydı. Böylesi güzel bir yaratık, böylesi güzel bir varlık, aşk için yaratılmış olmalıydı. Ona bir koca gerekti. Bir sabah Selma odasından çıkarken Gülfiliz'e çarptı. Kız iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Ağlamaktan koşamıyordu. Selma onun yanına oturttu. Elini tuttu. Sakinleşen Gülfilis usulca "Sultan beni evlendirmek istiyor," dedi. Dadısının anlattığı masalları hatırlayan Selma "Çirkin ve yaşlı mı?" diye sordu. Yo, 30 yaşında ve yakışıklı. Kafesin arkasından gördüm. Küçük kız anlamıyordu. O halde çok fakir. Hayır, hem zengin hem de maliye nezaretinde iyi bir işi var. Zaten onu Sultan Efendi'ye tavsiye eden de damat bey oldu. Ama yine ağlamaya başladı. Ben evlenmek istemiyorum. Burası benim evim, ailem. Niye gideyim ki? Selma Gülfiliz'e sarıldı. Üzülme Gülfiliz. Anneciğime söylerim. Seni üzmek istemeyeceğinden eminim. Sevgilisi için dövüşmeye giden bir şövalye edası ile sultanın dairesine yöneldi. Sultan yalnız değildi. Ermeni kuyumcu Memcihan Ağa bir sürü küçük büyük kadife kaplı kutunun ortasında yere çömelmişti. Gelin Selma, bana yardımcı olun. Selma mücevherlere bayılıyordu. Gözleri parlayarak yaklaştı. Gülfiliz işi sonraya kalabilirdi. Sabiha Sultan için bir hediye seçiyordum. Nikah tarihi nihayet belli oldu. Selma Sabiha Sultan'ı çok sevdiğinden haberi duyunca sevindi ama Anadolu'ya savaşmaya giden Sarıgül acaba bu işe ne diyecekti? Çünkü mutlu damat adayı Mustafa Kemal değil, geleneklere aykırı olarak bir Osmanlı şehzadesi Sabiha'nın kuzenlerinden biriydi. Bu iş bütün saray halkını ayağa kaldırmıştı. Çünkü ister harika densin ister rezalet, söz konusu olan bir aşk hikayesiydi. Hiç kuşkusuz Şehzade Ömer Faruk Efendi imparatorluğun en yakışıklı erkeğiydi. Çok uzun boylu, sarışın, ince hatlı, çekik mavi gözlüydü. Halinde ve tavrında öyle bir zarafet vardı ki İstanbul'un bütün kalburüstü gençleri onu boş yere taklit etmeye çalışırlardı. Türkiye'nin müttefiki olan Prusya İmparatoru'nun muhafız alayında subay olarak savaşı Almanya'da Batı cephesinde geçirmişti. İstanbul'a döndüğü vakit padişahın yaverliğine atanmış ve Sabiha'ya rastlamıştı. Yıldırım aşkıydı bu. Ömer Faruk yarım iş gören bir adam değildi. Babası Şehzade Abdülmecit Efendi'ye açıkça genç kızla evlenemezse intihar edeceğini söylemişti. Herkes sözünün eri olduğunu bilirdi. Ne var ki hünkâr bu evliliğe olumlu bakmıyordu. Yüzyıllar önce konulmuş, Avrupa hanedanlarındaki yozlaşma görülünce de yüzyıllar boyu sürdürülmüş bir kurala, Osmanlı hanedanı mensuplarının birbirleriyle evlenmelerini yasaklayan kurala aykırıydı. Üstelik hanedanın bu iki kolu birbirine düşman sayılırdı. Abdülaziz'in ölümünü, çocukları Abdülmecit kolundan gelenlerin tertiplediklerini iddia ettikleri için ilişkileri bozuktu. Ömer'in Sabiha'ya aşkı, Avrupa'daki Montaigne Capulet dramının bir benzeri gibi bir şeydi. Saray, iki ay boyunca nefesini tutarak hünkârın vereceği kararı bekledi. Abdülmecit Efendi, gururunu ve kinini bir yana bırakarak, tek oğlunun hatırı için sarayı ziyaret edip duruyordu. Sonunda hünkâr yumuşadı. Çünkü kızının mutluluğu söz konusuydu. Üstelik bu karışık günlerde ailenin birlik olmasında da isabet vardı. Ömer Faruk'la Sabiha'nın evlilikleri de 40 yıllık bir husumeti ortadan kaldıracak bir kırgınlığa son verecekti. Selma kaç kez annesinin üzerinde gördüğünde hayran hayran seyrettiği bu mücevherlerin ortasında yere oturmuş kararsızdı. Sabiha için en iyisini seçmek istiyordu ama genç kızın da çok ağır takılardan hoşlanmadığını biliyordu. Sonunda yonca yaprağı biçiminde zümrüt bir kolyede karar kıldı. Yaprakların üzerindeki küçük pırlantalar çığ damlacıklarını simgeliyordu. Bundan başka aynı motifte bir bilezik, küpeler ve bir de taç vardı. Mükemmel! Bunlar Sabiha'mıza çok yakışacak. Şimdi de en az sevdiğiniz iki parçayı seçin. Selma birkaç saniyelik tereddütten sonra iki kutu gösterdi. Birinde inceli yakut bir kolye, diğerinde uzun, firuze bir kolye ile iki bilezik ve bir yüzük vardı. İşte Memcihan Ağa, karar vermekte zorluk çekecektim ama neyse ki masumiyetin parmağı hükmünü gösterdi. Gerisini Zeynel ile görüşürsünüz. Kuyumcu hayır dualar ederek iki kutuyu aldı ve siyah deri çantasının içine soktu. Sonra temennah üstüne temennahta bulunarak izin istedi. Selma gözlerine inanamıyordu. Anneciğim, neden mücevherlerinizi aldı? Bugün satın aldığınız şeyler nerede? Memcihan Ağa'nın her ziyaretinde büyük alışverişler olurdu ama son zamanlarda bu ziyaretler seyrekleşmişti. Sultan kızını kendine doğru çekti. Selma dedi. Hiçbir şey satın almadım. Hatta gösterdiklerinizi sattım. Savaş ve şimdiki mütareke döneminde her şey çok zorlaştı çocuğum. Bu evde 60 kişiyi beslemek zorundayız. Gerçi yarısını yollayabilirim ama nereye giderler? Çoğu çocukluğundan beri yanımda. Diğerleri babamın yanında yetişmiş. Bize hep bağlı olmuşlar. Onları terk etmeye gönlüm razı değil. Mücevherleri de bu yüzden satıyorum. Zaten gereğinden de çoktu. Yani yoksul muyuz anneciğim? Selma dehşet içindeydi. Sokakta iğne iplik, çengelli iğne satan soluk benizli çocuklar görmüştü. Matmazel Rose bunların yoksul çocuklar olduklarını söylemişti. Onlara biraz para vermiş, güzel elbisesine, iyi taranmış saçlarına baktıklarında utancından kaçmıştı. Kendisine söz vermişti. Asla, asla yoksul olmayacaktı. Sonra insanların nasıl beyaz ve kara renkli doğuyorlarsa zengin ve fakir olarak da dünyaya geldiklerini düşünüp rahatlamıştı. Aslında dünya ikiye bölünmüştü. Neyse ki kendisi iyi tarafta bulunuyordu. Oysa şimdi annesinin söylediklerinden sonra uçuruma yuvarlanmış gibiydi. Geriye hiçbir mücevher kalmazsa o da sokaklarda iğne iplik mi satacaktı? Sultan başını okşadı. Hayır küçük budala, yoksul değiliz. Ama çevremizdeki yoksulluk giderek artıyor. Onun için de yarından itibaren fukaralara yemek dağıttıracağım. Selma fukara çorbasının ne olduğunu bilmiyordu. Buna karşılık ertesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda şölen olduğunu biliyordu. Padişahın tahta çıkışının birinci yıl dönümü kutlanacaktı. Ne giyeceğini kararlaştırması bir saat sürmüştü. Anneciğim, bu çorba şölenden önce mi yoksa sonra mı? Şölen filan olmayacak. Padişahımız işgal altında müflis bir ülkede eğlenceye yer olmadığını düşünüyor. Donanma, maytap, hatta yıl dönümlerinde atılması adetten olan top atışları da olmayacak. Bunlardan tasarruf edilecek para fakir fukaraya verilecek. Bundan sonra sadece dini bayramlar kutlanacak. Selma başını eğdi. Düş kırıklığına uğramıştı. Vasıf'ı görmeyi ümit ediyordu. Onu üzmek istemiyordu ama Sarıgül'e varmak niyetinde olduğunu ona söylemeliydi. Evlilik konusunda annesine bir soracağı vardı. Anneciğim, Gülfilis çok mutsuz. Evlenmek istemiyor. Onu burada tutamaz mıyız? Yanımızda kalsa? Sultan bakmıştı. Gülfilis konusunu açan dördüncü kişisiniz. Hem onu hem de en güzellerinden iki cariyemizi evlendirmek niyetindeyim. Bunu anlamanız için biraz büyümeniz gerek. Sadece şu kadarını biliniz ki bir kadının mutluluğu bir kocaya ve çocuklara sahip olmasına bağlıdır. Gülfiliz'e iyi bir çeyiz hazırlanacak. İstediği zaman da gelip bizi görebilir. Birkaç yıl daha geçerse korkarım iyi bir kısmeti de çıkmayabilir. Bir de ona yardım etmek için burada olmayabilirim. Burada olmamak mı? Ama niçin? Niçin her şey eskisi gibi değil? Selma annesinin söylediklerinden hiçbir şey anlamadığını ama daha fazla ısrar etmemesinin doğru olacağını düşündü. Zaten sultan da ayağa kalkmış, peşindeki kalfayla hamama yönelmişti. Ertesi sabah Karadeniz'den kopup gelen Poyraz'a karşı bir avuç hizmetkar sarayın önünde işe koyuldu. Büyük tahta levhaları birbirine çakarak kalasların üzerine oturtuyorlardı. Böylece iki büyük masa yapmışlardı. Arkalarından tablekarlar birbirlerini izleyerek sökün ettiler. Başlarında taşıdıkları tabloları masalara koydular. Koca çorba kazanları getirilmişlerdi. Kazanların kenarlarında büyük sepetler içinde dilimlenmiş ekmekler vardı. Sultanın iyilikseverliği mahallede çabuk duyulmuştu. Altı aşçı yamağı dağıtıma başlamaya fırsat bulmadan önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Karışıklık olmaması, olay çıkmaması için sultan masalardan birinin kadınlara, diğerinin erkeklere ayrılmasını emretmişti. Oysa gerek sultanın gerek aşağıya inmesi yasaklanan Selma'nın tahminlerinin aksine kimse sırasını bozmamış, birbirini itip kakmamış, sadece sona kalanların geriye bir şey kalmaz korkusuyla homurdanmalarından başka bir ses de çıkmamıştı. Kazanlar, tencereler boşaldıkça yerlerine yenilerinin geldiği görülünce bu homurtular da kesilmişti. İstanbul'un ezeli dilencileri doluşmuştu ama yamalı üniformalarıyla gelmiş pek çok asker de vardı. terhis edildiklerinden beri çoğu işsiz, güçsüz, 8 yıl süren savaşlar sonucu iflas etmiş olan bu ülkede aylak aylak dolaşıyorlardı. Kalabalığın arasında giysilerinden göçmen oldukları anlaşılan kişiler de vardı. Türklerle bir arada yaşamalarının olanaksız olduğunu müttefiklere kanıtlamak amacı ile Rumlarla Ermenilerin yağma ettikleri köylerini terk edip gelmişlerdi. Sonra yeni yoksullaşmış olanlar vardı. Son derece temiz giysilerinden ve çekingen hallerinden hemen belli oluyorlardı. Bunlar savaş başlamadan önce geçimlerini kıt kanaat sağlayan esnaf ve zanaatkar takımıydı. İmalathanelerinin yıkılışı, peş peşe iflaslar, ellerindeki avuçlarındakini de yok etmiş, onları yardıma muhtaç hale getirmişti. Selma en çok bunlara acıyordu. Kendilerini tanıyan çıkmasın diye sağa sola bakıyorlardı. Son derece huzursuz oldukları belli oluyordu. Dağıtım bitmiş, masalar sökülmeye başlanmıştı. Selma küçük bir kızı elinden tutan bir adamın geldiğini gördü. Adam çok uzun boyluydu. Rus mujikleri gibi giyinmişti. Çıraklardan birine yaklaşarak bozuk bir Türkçe ile ekmek kalıp kalmadığını sordu. Çırak yüzüne bile bakmadan "Bugünlük bu kadar," diye cevap verdi. "Zamanında gelseydiniz, artık yarına." Selma adamın parmaklıklara yaslandığını gördü. Bayılmak üzereydi. Zorlukla cebinden bir deste ruble çıkarıp yalvardı. "Lütfen, küçük kızım için. İki gündür hiçbir şey yemedi." Çıkan rublelere alayla bakarak, "Ben bu kağıt parçalarını ne yapayım?" diye sordu. "Bitti dedim ya, hadi bakalım. Ya gidin ya da muhafızları çağırırım." Adam sarardı. Hakarete alışık olmadığı belliydi. Bütün gücünü topladı, gitmeye hazırlanırken berrak bir ses onu alakoydu. "Bekleyiniz lütfen." Selma bir çırpıda merdivenlerden inmişti. Hiddetinden kıpkırmızı kesilmiş çırağa bağırıyordu. "Et getir, tatlı getir, peynir getir, hem de hemen." Çırak korkuyla içeriye sıvıştı. Selma o zaman himayesini aldığı bu insanlara döndü. Adamın ince bir yüzü, sarı bir sakalı vardı. Mavi gözlerinin içi gülüyordu. "Teşekkürler küçük hanım. İzin verirseniz kendimi tanıtayım. Kont Valenkov, Çar ordusu süvari subaylarından. Bu da kızım Tanya." Selma şaşkın kıza bakıyordu. Aşağı yukarı aynı yaşta olmalıydılar. Ama Rus kızının o kadar çekingen, o kadar çelimsiz bir hali vardı ki kendisinden birkaç yaş küçük gibi duruyordu. "Ben de Selma Hanım Sultanım. Lütfen geliniz." Parmaklıkların az ötesinde bahçenin bir köşesinde beyaz mermerden küçük bir köşk vardı. Çevresi güllerle süslü bu küçük köşk, ziyaretçilerin saraya girmeden önce dinlenmeleri için yapılmıştı. Selma konuklarını oraya götürdü. Onları oturtur oturtmaz aşçı yamağı da yanında bir tablakar ile göründü. 10 kişilik yemek getirmişti. Çocuk kendini affettirme çabası içindeydi ama küçük sultan hiç de o niyette değildi. Annesi ne derdi her zaman? "Ha evet. Zayıflar ellerine bir yetki geçirmeye görsünler, canavar kesilirler." Yabancı sanki düşündüklerini okumuştu. "Bu zavallıya aldırmayın," dedi. "Ona niçin kızdığınızı bile anlamaz. Üstelik hizmetini saat 11'de bitirmekle verilen emirlere uydu." Selma bozuldu. Aslında subayın bu hoşgörüsü hor-görünün doruk noktasından başka bir şey değildi. Rus soylularının kölelerine hayvan gözüyle baktıklarını duymuştu. Damarına basılmış gibi, "Çok iyi anlar efendim," dedi. Sonunda işi Fransızca konuşmaya dökmüştü. Subay, General Wrangler ordusundaki Çar yanlısı son alayın Kırım'da yenilmesi üzerine karısıyla kızını bulmak üzere nasıl St. Petersburg'a gittiğini anlatmaya başladı. Oraya vardığında yerle bir edilmiş bir evden başka bir şey bulamamıştı. Komşular karısının Kızıllar tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatmışlardı. Kızı ise eski bir hizmetkarının evinde emniyetteydi. "Bu bana büyük bir darbe oldu. Genç karıma delicesine aşıktım. Ölmek istedim. Ama hizmetçim çocuğu kollarıma tutuşturarak beni gerçekle yüz yüze getirdi. Sonra bize köylü giysileri buldu. İşte o kılıkta Türkiye'ye kadar uzun bir yolculuk yaptık." Kont defalarca yakalanma tehlikesi geçirmişti. Bembeyaz elleri, soylu tavırları dikkati çekmişti. "Ama ya çıkar nedeniyle?" ki bu yolculuk sırasında rüşvet olarak binlerce ruble dağıtmıştı, ya da kan görmekten artık bıktıkları veya çocuğa acıdıkları için köylüler onu ele vermemişlerdi. Açlığı, susuzluğu, korkuyu anlatıyordu. Selma yaşlı gözlerle onu dinliyordu. Bir süre sonra onu duymaz oldu. Kendisini alevler içindeki saraylarda "Yaşasın devrim!" diye bağıran insanların ortasında görür gibi oldu. Dehşet içinde annesiyle babasına sesleniyor, kimse cevap vermiyordu. O zaman onların öldüğünü ve kendisinin yalnız kaldığını anlıyordu. Koşmaya başlıyor, durmadan, durmadan koşuyordu. Kurşunlar kulaklarının dibinde vınlıyordu. Korkmasına rağmen kendisini neden öldürmek istediklerini tekrar tekrar soruyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Subay konuşmasını kesti. Selma'nın hali ona dokunmuştu. İyi kalplisiniz yavrum. Tanrı sizden razı olsun. Bencilliğinden ve adamı yanıltmış olmaktan utanan Selma gözyaşlarını sildi. Ama bir şey yemiyorsunuz. Bir aydır o kadar az yiyoruz ki yemeği unutmuşuz. Öyleyse ne varsa götürün. İşareti üzerine hizmetçi yiyecekleri sararak büyük bir sepete koydu. Ama Selma endişeliydi. Şimdi ne yapacaksınız? Tanrı yardım eder. Tanrı mı? Selma yüzünü buruşturdu. Tanrı yerine sultanı görmeye gitse daha iyi olacaktı. Beni birkaç dakika bekler misiniz? Annesinin odasına geldiği vakit çok kötü karşılandı. Ne oluyor efendim? Bahçe köşkünde yabancıları ağırlıyormuşsunuz. İşte onu söylemeye geldim anneciğim. Sonra bir nefeste bütün hikayeyi anlatıverdi. Anneciğim, onlara yardım edemez miyiz? Sultan yumuşadı. Çok isterdim. Ama İstanbul'da 100.000 Rus göçmeni var. Anadolu'dan ve Ege sahillerinden de her gün binlerce vatandaşımız geliyor. Önce bunlarla meşgul olmalıyım. Çok üzgünüm yavrum. Ama bundan fazlasını yapamam. Selma kala kaldı. Annesi ilk kez yardımda bulunmayı reddediyordu. Demek ki her şey kötüye gidiyordu. Sessizce annesinin elini öpüp odasına koştu. En güzel giysisini, siyah rugan ayakkabılarını ve Ukrayna'dan gelmiş olan bebeğini aldı, bahçedeki köşke döndü. Küçük Rus kızı hediyeleri öylesine hüzünlü bir gülümsemeyle kabul etmişti ki Selma'nın yüreği burkuldu. Parmaklarının ardından Tanya ile babasının el ele vererek uzaklaşmalarını izledi. Bir şey yapamamış olmanın ezikliğini duydu. İstanbul halkı 16 Mart 1920 sabahı uyandığında gözlerine inanamadı. Bir gece içinde koca şehir askeri bir kampa dönmüştü. Zırhlı araçlar sokak başlarını tutmuş, her köşe başına mitralyözler yerleştirilmişti. Karakollar, harbiye, bahriye ve dahiliye vekaletleri, kaymakamlıklar, subay mahfelleri işgal edilmişti. İngiliz askerleri yanlarında Hintli gurkalar olduğu halde istasyonda, gümrüklerde ve Galata rıhtımında kamp kurmuşlardı. Parklar ve Darül Bedai Tiyatrosu'nun bahçesi Fransız askerleriyle dolmuştu. Senegalli askerler eski sarayı kuşatmıştı. Askeri müfrezeler önemli kişilerin konaklarının kapısında nöbet tutuyorlardı. 4 kişilik devriyeler bir İngiliz polisi, bir Fransız jandarması, bir İtalyan karabinieri ve arkalarından ayağını sürüyerek zoraki giden bir Osmanlı polisi sokaklarda kol geziyordu. En ufak grupları coplarla dağıtıyor, kentin sokaklarında askeri polisler evleri basıyor ve Anadolu'daki isyancılarla ilişki kurduklarından kuşku duyulan Türkler tutuklanıyorlardı. General Tim diye tanınan İngiliz birlikleri komutanı Sir Charles Harrington, o güne kadar tereddüt gösteren Fransız ve İtalyan makamlarını İstanbulluların sessiz direnişlerine karşı harekete geçmenin zamanı geldiğini ikna edebilmişti. Nitekim her gece çok iyi korundukları halde müttefik depolarından silah ve cephane yok oluyor, her gün Türk subay ve askerleri çeşitli giysiler içinde Mustafa Kemal'in kuvvetlerine katılmak üzere başkentten kaçıyordu. Artık bu işe bir son vermenin zamanı gelmişti. İngiliz Yüksek Komutanlığı, kentteki bütün Avrupalıları katletmeyi amaçlayan bir komployu haber aldığını iddia ediyordu. O güne kadar yumuşak bir askeri yönetim vardı ama artık işgalin sert yüzünü göstermenin sırası gelmişti. Niyetinin nedenli ciddi olduğunu kanıtlamak için de General Tim, her duvara bir ilan yapıştırtmıştı. Kara harflerle ölüm kelimesinin ta uzaklardan okunabildiği bir ilan. Bir asiyi saklayana ölüm, silah kaçırana ölüm, Mustafa Kemal denilen kanun kaçağına yardım edecek olana ölüm. Hatice Sultan'ın sarayında heyecan doruktaydı. Bütün uşaklar haber toplasınlar diye kente gönderilmişti. Her biri korkunç haberlerle dönüyordu. Askerler silah bulacağız diye mezarlıkları bile didik didik ediyorlardı. İşgalciler asker sanarak 16 genç bandocuyu öldürmüşlerdi. Pek çok mebus, aralarında Bahriye Vekili Rauf Bey ve Mısırlı Said Halim Paşa olduğu halde tutuklanmıştı. Çoğu milliyetçi olarak biliniyordu. Malta'ya sürülecekleri söyleniyordu. Polis, yazar Halide Edip'i de arıyordu. Yazıları ve söylevleriyle halkı galeyana getirdiği için. Her şeyi merakla izleyen Selma, Sultanahmet mitinginde kendisini ağlatmış olan o güzel kadını hatırlıyordu. İlk kez kendi öz yurdunda ülkenin gerçek sahipleri gibi davranan yabancılardan nefret etti. Bir harem ağası gazeteleri getirmişti. Hepsi de ilk sayfada İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserliklerinin ortak bildirisine yer vermişlerdi. Kuvayi Milliye denilen örgüte mensup olanlar, merkezi hükümetin iyi niyetini kötüye kullanmaktadırlar. İtilaf ülkeleri, Konstantiniyye'yi geçici olarak işgal etme gereğini duymuşlardır. Selma, 500 yıldır İstanbul adını taşıyan bu kente Hristiyan bir isim takmadaki ısrar cinnet diye düşündü. Bildiri şöyle devam ediyordu. İtilaf devletleri saltanatın otoritesini yıkmak değil, aksine güçlendirmek istemektedir. Konstantiniyye'yi Türklerin elinden almak niyetinde değillerdir. Ancak karışıklık ve kıyam olması halinde bu karar değiştirilebilecektir. Eski imparatorluğun enkazı üzerine yeni bir Türkiye inşa edebilmek için herkes saltanata bağlı kalıp itaat etmelidir. Hatice Sultan öfkesinden çıldırmak üzereydi. Saltanata itaat, ne maskaralık. Padişahın işgalcilerin tutsağı olduğunu, en ufak hareketinde tahtından uzaklaştırılacağını ve İstanbul'un Yunanlılara verileceği tehdidinin savrulduğunu sanki kimse bilmiyor. Selma annesini hiç böyle görmemişti. Bu kadar öfkeli. Bundan da durumun vahim olduğu sonucunu çıkarıyordu. Belki babası ona durumu daha açık anlatabilirdi. Babası her zamanki gibi birkaç dostuyla yazı odasındaydı. Hepsi yıldırım çarpmışa dönmüştü. Bakanlıkları işgal edilmiş, meslektaşlarının pek çoğu tutuklanmıştı. Haremdeki gibi uşaklar gidip geliyor, son haberleri getiriyorlardı. Her haber yeni bir şaşkınlığa neden oluyordu. Bak sen, filancanın da Kemalist olduğunu bilmiyordum. Belki de değildir ama Johnny'ler silah soygunundan, karşıya geçenlerden öylesine bezmişler ki herkesten kuşkulanıyorlar. Haksız da değiller. Şehrin en büyük cephaneliğini bekleyen Türk bekçileri, mermilerin neden kaybolduğunu soran İngiliz subayına ne demişler biliyor musunuz? Kapılardaki mühürleri gece çayırda otlayan keçiler toz vurarak kırıyorlarmış. Üstüne üstlük Kur'an'a da el basmışlar. Böyle olunca İngiliz subayı mermileri de mi keçiler yedi diye sormayı gereksiz görmüştür. Hepsi gülüştüler. Son önlemler Mustafa Kemal Paşa'nın daha çok tutulmasına yol açıyor. Bu sabahtan beri o çılgın gözüme daha sevimli görünmeye başladı. Çılgın mı? Hayri Bey düşünceli bir tavırla söze girdi. Padişah Efendimiz hiç de bu fikirde değil. Hatta İngilizler kendisinin vakit kazanmak için yüzlerine gülüp Mustafa Kemal'i teşvik etmesinden şüpheleniyorlar. Dışişleri Bakanları Lord Curzon, Mustafa Kemal ile hünkârın bu denli sıkıfık olduklarını yeni fark ettiğini söylemiş. Çok gerekli olmadıkça kimse sokağa çıkmıyordu. Selma'nın içi içine sığmıyordu. Hep böyle olurdu zaten. Ne zaman ilginç bir şeyler olsa onu eve kapatırlardı. Artık arkeolojik geziler faslı kapanmıştı. Sarayın kapıları sımsıkı kapalıydı. Hareme canlılık katan, günün haberlerini ve dedikodularını getiren ziyaretçiler de gelmez olmuşlardı. Sanki hayat durmuştu. Mademoiselle Rose, küçük kıza Fransızca şarkılar öğreterek oyalamaya çalışıyordu ama bu yüzden başına gelmedik kalmamıştı. Selma dobra dobra Fransızlardan da, İngilizlerden de, evden çıkamamasına sebep olan tüm yabancılardan da nefret ettiğini söylemişti. Bir gece yatağında dönüp dururken koridorda bir takım ayak sesleri, ardından da birinin "Şşş!" dediğini duydu. Bir sıçrayışta fırladı. Kapıyı araladığında Zeynel'in elinde lamba, uzun paltolu bir adamı annesinin odasına götürdüğünü gördü.